Ayrım 13. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 172. Kümes ve tavuğun kesilmesi. Bilinmedik ile ölüm karşısındaki bu bunalımı liseden eve doğru gelirken hep yeniden bulurdu. Daha gün sonunda ışığı ve dünyayı çabucak yutan karanlıkla aynı hızla yüreğini doldurur. Ancak büyük annenin petrol lambasını yaktığı anda sona ererdi. Büyük anne camı muşambanın üstüne koyar, ayakları ayak uçlarının üzerinde biraz dikilmiş, kalçaları masanın kıyısına dayalı, bedeni öne doğru eğilmiş, başı abajurun altında lambanın fitilini daha iyi görebilmek için eğilmiş, bir eliyle fitili ayarlayan bakır tekerleği tutarken öbür eli yanmış bir kibritle fitili kömürleşmez olup güzel, duru bir alev verinceye dek kazır, camı oymalı, oluğun dişleri üzerinde gıcırdatarak yerine oturtur, sonra masanın üstünde dimdik, bir kolu yukarıda, sarı, sıcak, ışık masanın üstünde geniş, kusursuz bir halka içinde dengeleninceye dek fitili yeniden ayarlar, ışık muşambadan yansımış gibi annenin ve masanın öbür ucunda töreni izleyen çocuğun yüzünü daha yumuşak bir biçimde aydınlatır, ışık yükseldikçe çocuğun yüreği yavaş yavaş rahatlardı. Bazı kimi durumlarda büyük annesi gidip avludan bir tavuk getirmesini buyurduğu zaman da aynı bulanımı gurur ya da övünmekle yenmeye çalışırdı. Paskalya ya da Noel gibi önemli bir şenlik öncesinde ya da onurlandırılmak istenildiği kadar utanç duygusuyla ailenin gerçek durumu konusunda aldatılmak istenen daha iyi durumda akrabaların uğraması nedeniyle hep akşamları olurdu bu iş. Gerçekten de lisenin ilk yıllarında büyük anne Josephine amcadan pazar günleri yaptığı tecim gezilerinden Arap pirinçleri getirmesini istemiş, avlunun dibinde doğrudan doğruya vıcık vıcık ıslak toprağın üstünde kaba bir kümes yapmak üzere Ernest dayı görevlendirmiş, burada kendisine yumurta, gerekince de kanlarını veren 5-6 hayvan beslemeye başlamıştı. Büyük annenin bir idama karar verdiği ilk seferde aile sofrasıydı. Çocukların büyüdüğünden gidip kurbanı getirmesini istemişti. Ama Louis buna yanaşmamış, açıklıkla korktuğunu söylemişti. Büyük anne alay etmiş, kendi döneminin iç ülkelerinin diplerinde yaşayıp hiçbir şeyden korkmayan çocuklara benzemeyen şu zengin çocuklarına verip veriştirmişti. Ama Jacques'e daha yüreklidir, bilirim, hadi sen git. Doğrusunu söylemek gerekirse Jacques'e hiç de daha yürekli bulmuyordu kendini. Ama yürekli olduğu söylendiği andan sonra gerileyemezdi. O ilk akşamda da gitmişti. Karanlıkta el yordamıyla merdivenden inmek, sonra hep karanlık koridorda sola dönmek, avlunun kapısını bulup açmak gerekirdi. Gece koridor kadar karanlık olmazdı avluya inen kaygan ve yeşermiş dört basamaklı seçilebilirdi. Sağda berberin ailesiyle Arap aileyi barındıran küçük yapının panjurlarından cimri bir ışık sızardı. Karşıda yerde ya da pislikle kaplı tüneklerin üstünde uyumuş hayvanların akımsız lekelerini görürdü. Kümese gelince yere çömelip de parmaklarıyla geniş parmaklıkların arasından sallanan kümese dokununca ılık ve mide bulandırıcı dışkı kokusuyla birlikte boğuk bir gıdıklama başlardı. Yer düzeyinde bulunan kafes parmaklıklı küçük kapıyı açar, kolunu içeriye sokmak için eğilir, tiksintiyle yere ya da pisliğin bir tüneye değer, kanat ve ayak kargaşası patlatıp hayvanlar her yana uçup koşmaya başlayınca yüreği daralır, hemen elini çekerdi. Gene de en yürekli diye gösterildiğine göre kararını vermesi gerekirdi. Ama karanlıkta, bu karanlık ve pis köşede hayvanların bu çırpınması onun midesini burkan bir bunalıma gömerdi. Bekler, tepesindeki arı geceyi belirgin ve dingin yıldızlara bakar, sonra ileriye atılıp ulaştığı ilk ayağı yakalar, korkmuş hayvanı çığlık çığlığa kapıya dek getirir, öbür eliyle de öbür ayağını tutar ve tüm kümes tiz ve çılgın gıdaklamalarla dolarken tüylerinin bir bölümünü şimdiden kapının dikmesinde koparak tavuğu sertçe kümesten dışarıya çekerdi. Bu arada birden beliren bir ışık dörtgeni içinde yaşlı Arap dışarıya çıkardı. "Benim, Monsieur Tahar," derdi çocuk dümdüz bir sesle. "Büyük anneye bir tavuk alıyordum." "Ha, sen misin? Güzel, ben de hırsız sanmıştım." Adam avluyu yeniden karanlığa gömerek evine dönerdi. O zaman tavuk çılgınca çırpınırken Jacques'e onu koridorun duvarlarına, merdivenlerin demirlerine çarpa çarpa avucunda ayakların kalın, soğuk, pullu derisini duymaktan gelen tiksinti ve korkudan hasta durumda koşar, sahanlıkta ve evin koridorunda daha da hızlı koşar, en sonunda Utku'ya ulaşmış olarak yemek odasında beliriverirdi. Saçları darmadağın, dizleri avlunun yosununda yeşermiş, tavuğu olabildiğince bedeninden uzak tutarak yüzü korkudan apak kapının eşiğinde görünürdü. Büyük anne, büyük kardeşe, "Görüyorsun," derdi, Senden küçük ama seni utandırıyor. Joko'ya haklı bir gururla kabarmak için büyükannenin tavuğun ayaklarını kendi kararlı eline almasını bekler. Tavuk da bundan böyle amansız ellere düştüğünü anlamış gibi birden yatışırdı. Kardeşi kendisine bakmadan tatlısını yer ancak hoşgörüyle şöyle bir yüzünü buruşturur. Bu davranış Joko'nun hoş tuttuğunu daha da arttırırdı. Ancak bu hoşnutluk kısa sürerdi. Büyük anne yiğit bir torunu olmaktan mutlu, kendisini ödül olarak tavuğun boğazlanmasında bulunmak üzere mutfağa çağırırdı. Daha baştan koca bir mavi önlük kuşanmış olur, bir eliyle hep tavuğun ayaklarını tutarak ak çiniden bir çukur tabakla Ernest dayının uzun ve kara bir taşla düzenli olarak bilmesi sonucu ince, uzun, ağzı parlak bir tele dönüşmüş mutfak bıçağını yere koyardı. Şurada dur. Joko'ya mutfağın dibinde belirtilen yere gider, büyük anne ise hem tavuğa hem çocuğa girişi kapatacak biçimde girişte yer aldırırdı. Böğrü teknede sol duvara dayalı, dehşet içinde sungucunun devinilerine bakardı. Büyük anne tabağı girişin solunda tahta bir masanın üstüne konulmuş küçük petrol lambasının ışığının tam altına iterdi. Hayvanı yere uzatır, sağ dizini yere koyarak tavuğun ayaklarını sıkıştırır, elini üstüne bastırıp çırpınmasını engeller, sonra da sol eliyle başını yakalayıp geriye tabağın üstüne getirirdi. Bir ustura gibi keskin bıçakla ağır ağır insanda gırtlağının bulunduğu yerden onu boğazlar. Bıçak korkunç bir sesle kıkırdaklara gittikçe daha derin bir biçimde giderken o başı bükerek yarayı açar, bedeni korkunç bir biçimde titreyen hayvanı tutar. Açık kırmızı kan ak tabağa akarken kımıldamadan durur. Joko'ya ona bakarken kendi kanı söz konusuymuş gibi bacakları titrer, kanının boşaldığını duyardı. Bitmek bilmeyen bir zamandan sonra büyük anne tabağı al derdi. Hayvandan kan akmazdı artık. Joko'ya içinde kanın daha şimdiden koyulaştığı tabağı önlemle masanın üstüne koyardı. Büyük anne tüyleri soluklaşmış, yuvarlak ve kırık göz kapakları üzerlerine inen gözleri cam gibi olmuş tavuğu tabağın yanına atardı. Joko'ya kımıltısız bedene, şimdi birleşmiş ve güçsüz olarak sarkan parmaklara, donuk ve gevşek ibile, kısacası ölüme bakar, sonra yemek odasına giderdi. İlk akşam içe atılmış bir öfkeyle, ''Ben bunu görmeye katlanamam.'' demişti kardeşi. ''İğrenç bir şey.'' ''Yok canım.'' demişti Joko'ya da kararsız bir sesle. Louis hem düşman hem iğneleyici bir bakışla ona bakmıştı. Joko'ya dikleşmişti. Bunalımının üzerine karanlığı ve tüyler ürpertici ölümün karşısında benliğini saran şu ürkütücü korkunun üzerine kapanmış, gururda ve yalnız gururda bir yüreklilik istemi bulmuş, bu istem onun için yürekliliğinin yerini tutmuştu. ''Korkuyorsun, hepsi bu.'' demişti sonunda. ''Evet.'' demişti içeriye dönen büyük anne. ''Gelecek seferlerde Joko'ya gidecek kümese.'' Ernest dayı ağzı kulaklarında ''Tamam tamam o yiğit.'' diyordu. Joko'ya donmuş gibiydi. Biraz kenarda koca bir tahta yumurtanın çevresinde çorap onaran annesine bakıyordu. Annesi de ona bakmıştı. ''Evet çok iyi.'' demişti. ''Yiğitsin.'' Sonra sokağa dönerdi gene Joko'ya. Bütün varlığıyla ona bakarken mutsuzluğun daralmış yüreğine yeniden yerleştiğini duyardı. ''Git yat.'' derdi büyük anne. Joko'ya küçük petrol lambasını yakmadan yemek odasından gelen ışıkta soyunurdu. Kardeşine dokunmamak, onu rahatsız da etmemek için iki kişilik yatağın ucuna uzanırdı. Yorgunluktan ve duyularından bitkin durumda hemen uyur, bazı kendisinden daha geç kalktığından duvar yanında yatmak için üzerinden atlayan kardeşi, bazı da karanlıkta giyinirken dolaba çarpan, usulca yatağına çıkan ve uyanık sanılacak kadar hafif uyuyan annesi onu uykundan uyandırırdı. Joko bazı annesinin gerçekten uyanık olduğunu sanır, içinden ona seslenmek gelir, nasıl olsa işitmeyeceğini düşünür, o zaman onunla aynı zamanda öyle hafif, öyle kımıltısız, öyle sessiz, uyanık kalmaya zorlardı kendini. Uyku annesini çetin bir çamaşır ya da temizlik gününün ardından çoktan yıktığı gibi kendisi de yıkıncaya dek. Perşembeler ve tatiller. Joko ile Pierre evlerini yalnızca perşembe ve pazar günleri yeniden bulurlardı. Joko'nun okulda kalma cezasını çektiği ve okul yönetiminin Joko'nun annesine ceza sözcüğüyle özetleyerek imzalattığı pusulada söylendiği gibi 8 ile 10 arasında 2 saat, kimi ağır durumlarda da 4 saat lisede, başka suçlular arasında genellikle o gün görevlendirildiği için çok öfkeli bir belleticinin gözetimi altında özellikle yararsız bir yazı cezasını yerine getirdiği kimi perşembeler dışında. Pierre lisede 8 yıl boyunca hiç okulda kalma cezası görmemişti. Ama Joko'ya fazla kıpırdak hem de gösterişe fazla düşkün olduğundan bol bol okulda kalma cezası alırdı. Büyük annesine cezaların davranışla ilgili olduğunu nedenle açıklarsa açıklasın, o alıklıkla kötü davranışı birbirinden ayırmazdı. Ona göre iyi bir öğrenci ister istemez erdemli ve uslu olurdu. Aynı biçimde erdem de dosdoğru bilime götürürdü. Böylece en azından ilk yıllarda perşembe cezaları çarşamba düzeltmeleriyle ağırlaşırdı. Cezasız perşembelerde ve pazar günlerinde sabahlar alışverişe ve ev işlerine adanırdı. Öğleden sonra Pierre ile Jean birlikte sokağa çıkabilirlerdi. Güzel mevsimde Sabletes plajı ya da manevra alanı, kabaca çizilmiş bir futbol alanı ve buhul oyuncuları için birçok yerde bulunan koca arsa vardı. Burada çoğu kez paçavradan yapılmış bir top ve Arap ve Fransız çocuklardan kendiliğinden oluşan takımlarla futbol oynanabilirdi. Ama yılın geri kalan zamanlarında iki çocuk Koba Malüller evine giderlerdi. Pierre'in annesi postaneden ayrılmış, burada çamaşır bölümünün başı olmuştu. Koba, Cezayir'in doğusunda son tramvay durağında bir tepenin ardındaydı. Kent gerçekten de burada sona erer. Uyumlu tepecikleri, görece bol suları, neredeyse gür çayırları, yer yer yüksek servi ya da kamış çitlerle ayrılan, toprakları kırmızı ve iştah açıcı tarlalarıyla güzelim sahil kırı başlardı. Fazla emek vermek gerekmeden hem de bol bol bağlar, meyve bahçeleri, mısır yetişirdi. Hava da kentten ve sıcak aşağı mahallelerden gelenler için bayağı temizdi ve sağlığa iyi geldiği söylenirdi. Azıcık varlıkları ya da biraz gelirleri olunca Cezayir'den kaçıp daha ılımlı olan Fransa'ya gidenler için bir yerde solunan havanın azıcık serin olması Fransa havası diye adlandırılması için yeterliydi. Koba'da da böylece Fransa havası solunurdu. Savaştan kısa bir süre sonra ödenekli sakatlar için kurulmuş Malüller evi son tramvay durağına 5 dakika uzaklıktaydı. Karışık yapıda eski bir manastırdı. Kireçle badana edilmiş çok kalın duvarları, kapalı galerileri, yemekhane ve hizmet bölümlerinin yerleştirildiği kubbeli ve serin büyük salonlarıyla birkaç kanada ayrılmıştı. Pierre'in annesi Madame Marlowe'nun yönettiği çamaşırlık işte bu büyük salonlardan birindeydi. Çocukları önce burada sıcak demir ve nemli çamaşır kokuları içinde biri Arap öteki Fransız iki yardımcısının arasında karşılardı. Her birine birer parça ekmek ve çikolata verir sonra taze ve güçlü kolların üzerinde yenlerini kıvırarak şunu saat 4 için cebinize koyup bahçeye gidin benim işim var derdi. Çocuklar önce galeriler altında ve iç avlularda dolaşır, çoğu kez rahatsızlık veren ekmekten ve parmakları arasında eriyen çikolatadan kurtulmak için ikindi kahvaltılarını hemen yerlerdi. Kiminin bir kolu ya da bir bacağı eksik, kimi bisiklet tekerlekli küçük arabalara yerleşmiş sakatlara rastlardı. Yüzünden yaralanmışlar ya da körler yoktu, yalnızca sakatlar vardı. Temizce giyinmişlerdi. Çoğu kez bir nişan takarlardı. Gömleğin ya da ceketin ya da pantolonun bacağı özenle kaldırılıp çengelli iğneyle görünmez ucun çevresine tutturulmuş olurdu. Korkunç bir şey değildi. Kalabalıktılar. Çocuklar ilk günün şaşkınlığı geçtikten sonra onları da yeni bulgulayıp hemen dünyanın düzenine kattıkları her şeye baktıkları gibi bakarlardı. Madame Marlon onlara bu adamların savaşta bir kol ya da bir bacak yitirdiklerini açıklamıştı. Savaş da onların dünyasının bir parçasıydı. Hep savaştan söz edildiğini işitirlerdi. Çevrelerinde onca şeyi etkilemişti ki burada bir kol ya da bir bacak yitirilebilmesini, hatta bunun kol ve bacak yitirilen bir yaşam evresi olarak tanımlanabilmesini anlarlardı. Bu nedenle bu sakatlar evreni çocuklar için hiç de üzücü değildi. Doğru, kimileri sessiz ve asık suratlıydı. Ama çokları genç, güleçti. Sakatlıklarıyla alay bile edebiliyorlardı. Sık sık çamaşırlıkta dolaştığı görülen sarışın, köşeli yüzlü, sağlık dolu biri, ''Yalnız bir bacağım var, gene de kıçıma tekmeni yiyebilirsin.'' derdi çocuklara. Sağ eliyle galerilerin korkuluk duvarına dayanarak, doğrulup tek ayağını onlara doğru sallardı. Çocuklar onunla birlikte güler, sonra tabana kuvvet kaçarlardı. Yalnız kendilerinin koşabilmeleri ya da iki ellerini de kullanabilmeleri doğal gelirdi onlara. Yalnız bir kez futbol oynarken ayağı burkulup da birkaç gün ayağını sürüklemek zorunda kalan Jacquin'in içinden perşembe sakatlarının tüm yaşamları boyunca şimdi kendisinin de içinde bulunduğu koşma, giden bir tramvaya binme, bir topa vurma yetersizliği içinde bulundukları düşüncesi geçmişti. Kendisinin de sakat olabileceği düşüncesinin yarattığı kör bir bulanımla aynı zamanda insan yapısının mucizemsi yanı birden sarmıştı onu. Sonra unutmuştu. Tümler çinkoyla kaplı, büyük masaları gölgede hafiften parlayan, panjurları yarı kapalı yemekhaneler, kocaman kaplarla, kazanlarla, tencerelerle dolu ve ısrarlı bir yağ kokusu salan mutfak boyunca ilerlerdi. Son kanatta ak ahşaptan gömme dolaplı, kül rengi örtülerle örtülü 2-3 yataklı odalar görürlerdi. Sonra bir dış merdivenden bahçeye inerlerdi. Malüller evi neredeyse tümden bırakılmış, büyük bir bahçeyle çevriliydi. Birkaç sakat yapının çevresinde gül ağacı topluluklarına, çiçekliklere, bir de kocaman kuru kamış çitleriyle çevrili küçük sebze bahçelerine bakmakla görevliydi. Ama bunların ötesinde bir zamanlar çok güzel olan bahçe öyle bırakılmıştı. Kocaman okaliptüsler, görkemli palmiyeler, Hindistan cevizi ağaçları, alçak dalları uzakta köklenip gölge ve giz dolu bir bitkisel labirent oluşturan dev gövdeli kauçuk ağaçları, kalın, sağlam serviler, güçlü portakal ağaçları, olağanüstü boylara ulaşmış kırmızı ve aksak kum ağaçları, kilinç akıllı yediği, kendileri de köklerinden güçlü bir yonca, kuzu kulağı ve yabanıl ot halısıyla sarılmış hoş kokulu bir yaban yasemini, yasemin, filbahri, çarkı felek, hanımeli kitleleriyle kemirilen yolları tutmuştu. Bu hoş kokulu ortamda dolaşmak, yerde sürünmek, burnu otlarda saklanmak, kapanmış geçitleri bıçakla açmak, buradan bıçaklar çizik çizik, yüz sırılsıklam çıkmak bir sarhoşluktu. Ama öğleden sonranın büyük bir bölümünde dehşet verici zehir üretimi alırdı. Çocuklar bir yaban asmasıyla kaplı bir duvar parçasına sırtını vermiş eski bir taş bankın altında koca bir aspirin tüpü, ilaç şişesi ya da eski hokka, kapkacak kırığı, orasından burasından çentiklenmiş fincan yağını toplamışlardı. Bunlar laboratuvarlarını oluşturmaktaydı. Burada bahçenin en sık yerinde, tüm gözlerden uzakta, gizemli iksirlerini hazırlarlardı. İksirlerinin ana öğesi pembe zakkumdu. Yalnızca gölgesinin zararlı olduğu ve dibinde uyuyan önlemsizin hiçbir zaman uyanamayacağı sık sık işitildiği için. Böylece mevsimi geldiği zaman zakkum yaprakları ve çiçeği görünüşü bile korkunç bir ölüm getirebilecek kötü bir hamur oluşturuluncaya dek iki taş arasında ezilirdi. Bu hamur havada bırakılır. Böylece fazlasıyla ürpertici bir takım yansımalar toplardı. Bu arada çocuklardan biri koşup eski bir şişeye su doldururdu. Servi kozalakları da öğütülürdü. Servinin mezarlık ağacı olduğu gibi belirsiz bir nedenle çocuklar kötülüklerinden kuşku duymazlardı. Ama meyveler kurumanın kendilerine üzücü bir kuru ve sert sağlık görüntüsü verdiği topraktan değil ağaçtan toplanmaktaydı. İki bulamaç eski bir kasede karıştırılır, sulandırılır, sonra da kirli bir mendille süzülürdü. Böylece kaygı verici bir yeşil sıvı elde edilir, çocuklar bir anda ölüm getirecek zehir karşısında tüm önlemleri alarak işlem yaparlardı. Aspirin tüplerine ya da ilaç şişelerine özenle konulup el sürmekten sakınılarak ağızları kapatılırdı. Sonra gittikçe daha keskin zehir dizileri elde etmek için toplanabilecek tüm yemişlerden yapılmış farklı bulamaçlarla karıştırılırdı. Özenle numaralanır, mayalanma iksirleri öldürücülüğünü kesinlikle sürdürsün diye ertesi haftaya dek taş bankın altına yerleştirilirdi. Bu karanlık işlemler bittikten sonra Jaco ile Pierre tüyler ürpertici şişelere kendilerinden geçerek uzun uzun bakarlar, yeşil bulamaçla lekelenmiş taştan çıkan acı ve ekşi kokuyu hazla içlerine çekerlerdi. Öte yandan bu zehirler hiç kimseye yönelik değildi. Kimyacılar öldürebilecekleri insan sayısını hesaplar, bazı iyimserliği kenti insansız bırakacak oranda zehir ürettiklerini varsaymaya dek götürürlerdi. Bununla birlikte bu büyülü ilaçların kendilerini bir arkadaştan ya da nefret edilen bir öğretmenden kurtarabileceğini hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Öyle ya, gerçekte hiç kimseden nefret etmezlerdi. Bu da olgunluk çağında ve o zaman yaşamaları gereken toplumda onları çok rahatsız edecekti. Ama en önemli günler, yelin zorlu estiği günlerdi. Yapının bahçeye bakan yanlarından biri, eskiden bir taraça olarak kullanılan bir yerdi. Taş korkulu, kırmızı döşeme taşlarıyla kaplı geniş bir oturtmalığın dibinde, otlar arasındaydı. Üç yanından açık olan taraçadan park, parkın ötesinde de Koba Tepesi'ni sahil yaylalarının birinden ayıran bir koyak görünürdü. Öyle bir konumu vardı ki Cezayir'de her zaman sert esen doğu yeli çıktığı zaman dosdoğru üzerine vururdu. Çocuklar bugünlerde diplerine her zaman uzun, kurumuş dallar bulunan ilk palmiye ağaçlarına doğru koşarlardı. Bu dalları alır, dikenlerini çıkarıp elleriyle tutabilmek için altlarını kazırlardı. Sonra dalları arkalarında sürükleyerek taraçaya doğru koşarlardı. Yel kurdurmuş gibi eser, yüksek dalları çılgınca sallanan okaliptüsler arasında ıslık çalar, palmiyeleri dağıtır, kauçuk ağaçlarının geniş ve parlak yapraklarını bir kağıt sesi çıkararak buruştururdu. Taraçaya tırmanmak, dalları yukarı alıp sırtını yele vermek gerekirdi. Sonra kuru ve hışırtılı dalları bir ölçüde bedenleriyle de koruyarak elleri dolusu alır, sonra birdenbire dönüverirlerdi. Bir anda dal üzerlerine yapışır, toz ve saman kokusunu solurlardı. Oyun o zaman dalı gittikçe daha yukarıya kaldırarak yere karşı ilerlemekti. Dalı ellerinden yere kaptırmadan taraçanın ucuna önce gelebilen, dal kollarının ucunda dikilmiş durumda, tüm beden öne atılmış bacağın üstünde, yelin azgın gücüne karşı utkuyla ve olabildiğince uzun zaman savaşan oyunu kazanırdı. Burada, bu bahçenin ve bu ağaç dolu yaylanın üzerinde, hızlı hızlı koca bulutlar geçen bir gökyüzünün altında, öylece dikilmiş durumda, Jokoe ülkesinin uçlarından gelmiş yelin dal ve kolları boyunca indiğini, içini durmamacasına uzun çığlıklar kopartan bir güç ve bir sevinçle doldurduğunu duyar, en sonunda kolları ve omuzları çabadan kopmuş durumda dalı bırakır, fırtına da çığlıklarıyla birlikte bir anda götürüverirdi. Akşam yatınca annesinin hafif bir uykuyla uyuduğu odanın sessizliğinde tüm yaşamı boyunca seveceği yelin gümbürtüsünün ve taşkınlığının içinde hala uğuldadığını duyardı. Perşembe, Jacques ile Pierre'in belediye kitaplığına gittikleri gündü aynı zamanda. Jacques her zaman eline geçen kitapları yutarcasına okumuştu. Bunları da yaşamakta, oynamakta ve düş kurmakta gösterdiği oburlukla yutardı. Ama okuma, zenginlikle yoksulluğun kesinlikle gerçek dışı oldukları için aynı ölçüde ilginç göründükleri, arı bir evrene kaçmasını sağlardı. La Interprete kendisine ve arkadaşlarının karton kapağı iyice kirlenip aşınıncaya, iç sayfaları köşeleri kıvrılıp yırtılıncaya dek elden ele geçirdikleri kocaman resimli gazete dizileri, onu iki temel susuzluğunu, sevinç ve yiğitlik susuzluğunu karşılayan güldürücü ya da kahramanca bir evrene götürmüştü. İnanılmaz ölçüde kılıç kalkan romanı tüketmelerine ve Pardalia'nın kişilerini gündelik yaşamlarına kolaylıkla karıştırmalarına bakılırsa kahramanlık ve gösteriş düşkünlüğü iki çocukta da çok güçlüydü. Gözde yazarları Michael Zavoko'ydu ve Rönesans özellikle de Roma ve Floransa sarayları krallık ya da papalık debdebesi içinde kılıç ve zehir renkli İtalyan Rönesansı bazı Pierre'in oturduğu sarı ve tozlu sokakta uzun cilalı cetvelleri çekerek daha sonra parmaklarının uzun süre izlerini taşıdığı azgın düellolar yapan bu iki aristokratın gözde ülkesiydi. O sırada başka kitaplarla pek karşılaşmazlardı. Çünkü bu mahallede pek az insan kitap okurdu. Kendileri de ancak arada sırada kitapçı dükkanlarına düşen halk kitaplarını satın alabilirlerdi. Ama aşağı yukarı liseye gittikleri dönemde mahallede Jacques'un oturduğu sokakla Cezayir'in nemli ve sıcak yamaçlarında çok güzel gelişen hoş kokulu bitkilerle dolu küçük bahçeler içindeki villalarıyla daha seçkin mahallelerin başladığı yüksek yerlere eşit uzaklıkta bir belediye kitaplığı açılmıştı. Söz konusu villalar ancak kızların alındığı Saint-Odile dinsel yatılı okulunun çevresindeydi. Jacques ile Pierre en derin heyecanları kendi mahallelerine hem öylesine yakın hem de öylesine uzak olan bu mahallede yaşamışlardı. İki evren, biri tüm yerleri insanlara ve onları barındıran taşlara ayrılmış, tozlu ve ağaçsız, öteki çiçek ve ağaçların bu dünyanın lüksüyle donattığı arasındaki sınırı iki kaldırımda da görkemli çınarlar yükselen oldukça geniş bir bulvar canlandırırdı. Bir yanında villalar, öbür yanında küçük ucuz yapılar uzanırdı. Belediye kitaplığı bu yana kurulmuştu. Haftada 3 gün, bu arada perşembeleri de akşam iş saatinden sonra, perşembeleri ise sabahtan öğleye değin açılırdı. Zamanının birkaç saatini karşılıksız olarak bu işe veren, oldukça nankör bedenli, genç bir bayan öğretmen, oldukça geniş bir çam masanın arkasında oturur, ödünç verilecek kitaplara bakardı. Oda kare biçimi, duvarlar tümden çam, kitap rafları ve karabez ciltli kaplarla kaplıydı. Çabucak bir sözlüğe bakmak isteyenler için bir küçük masa ve çevresinde birkaç iskemle vardı. Çünkü yalnızca ödünç kitap verilen bir kitaplıktı burası. Bir de ABC'sel fişlik vardı ya, Jacques'e Pierre de bu fişliğe hiç bakmazlardı. Onların yöntemi rafların önünde dolaşmak, kitabı adına, daha ender olarak da yazarına göre seçmek, numarasını alıp kitabı istemede kullanılan mavi kağıda geçirmekti. Kitap almaya hak kazanmak için bir kira makbuzu getirmek ve çok küçük bir ödenti vermek yeterliydi. O zaman katlanır bir kart alınır, verilen kitaplar bayan öğretmenin tuttuğu defterle birlikte buraya da yazılırdı. Kitaplıkta roman çoğunluktaydı ama çokları 15 yaşından küçüklere yasaktı ve ayrı yerleştirilmişlerdi. Çocuklar da tümden sezgisel yöntemleriyle kalanlar arasında gerçek bir seçim yapamazlardı. Ama ekinsel konularda rastlantı en kötü yol değildi. İki pis boğaz her şeye karmakarışık bir biçimde silip süpürürken en kötüyle birlikte en iyiyi de yutardı. Ayrıca herhangi bir şeyi uslarında tutmaya da aldırdıkları yoktu. Haftalar, aylar, yıllar içinde her gün içinde yaşadıkları gerçeği indirgenmez olan ama düşlerini de yaşamları kadar şiddetle yaşayan bu ateşli çocukların gözünde canlılıkta daha aşağı kalmayan koca bir imge ve anı evrene doğurtup büyüten şaşırtıcı ve güçlü bir heyecan dışında hiçbir şey tutmazlardı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 184.